Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta görebilmekten bahsedeceğiz. Görmek demek, diğer ucunda görememek kavramını belki beraberinde getiriyor. O halde görmek ve görememek, sadece bu kadar basit mi acaba görmek ya da görmemek? Hani Shakespeare'in o ünlü sözünde olduğu gibi olmak ya da olmamak gibi bir şey mi? Aslında görmek ya da görememek ve bunun bize beraberinde çağrıştırdığı körlük olgusu bu kadar basit ve genel ifadelerle mi anlatılabilir? Biraz konunun ayrıntılarına girdiğimizde aslında konunun bu kadar da yalın olmadığını anlayacağız. Bugün görebilmek derken belki hemen beraberinde şu sorular da aklımıza gelecek. Görmek derken neyi görmek, nasıl görmek? Görmek ve bakmak arasındaki fark ve algıları birleştirme, bütünleştirme, o farkındalıkla birlikte hani bakar kör olma hali ya da gerçek anlamda körlük hali. İşte tüm bu kavramlar üzerinde konuşacağız. Bütün kavramları hemen konunun girişinde ortaya döktük. Bu kavramlar üzerinde dönüp dolaşacağız ve sorgulayacağız. Hakikaten bizler görebiliyor muyuz acaba? Bakmak ve görmek arasındaki farkın farkında mıyız? Hani şunu gördüm diyoruz ya bazen. Yolda giderken falancayı gördüm ya da şu mekanı gördüm, şu olayı gördüm. Bir de baktım diyoruz. Arkadaşımın yüzüne baktım, kitaba baktım, televizyona baktım vesaire. Tüm bu cümlelerde acaba görmek ve bakmak arasındaki farkı nasıl ayırt ediyoruz bizler? Karşımızda gördüğümüz bir nesneye gözümüz algılıyor, bakıyoruz, gözümüz algılıyor ve bu beyindeki görme merkezine iletiliyor buradan elde edilen duyumlar. Ve beyin bunu algılıyor, bütün değerlendiriyor, bütünleştiriyor, orada bir farkındalık oluşuyor, bir algı oluşuyor ve baktığımız şeyi, gördüğümüzü anlıyoruz, değil mi? Peki dünyaya gözleri göremeyerek gelen insanların varlığını düşünürsek ya da sağlıklı bir şekilde doğmuştur, gözleri görüyordur ama hayatın o ilerleyen sürecinde daha sonra geçirdiği bir kaza ya da hastalık neticesinde görme yetisini kaybeden insanlar vardır. Evet, tüm bunlarla birlikte düşündüğümüzde bir gerçek körlük kavramı var. Bir de aslında gözleri görebildiği halde ve beynin de ilgili merkezi yani görme merkezinde herhangi bir sorun olmadığı, gördüklerini bütünleştirip algılayabildiği, yorumlayabildiği halde bakar kör olma hali vardır. Yani kişi bakar ama aslında görmez. Ya da konunun diğer boyutundan bakarsak bir de tersten düşünelim. Görme engelliler hiçbir şey görmüyor mu hayatında? Aslında pek çok şeyi görebiliyor. İşte tam da konunun bu noktasında güzel bir hikayemiz var. Bu hikayenin ardından az önce sorduğum soruyu tekrar düşünelim. Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa ''Buraların yabancısıyım'' demiş. ''Parkın hemen yanındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler ama bulamadım'' demiş. Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra ''Ben de buraya ilk defa geliyorum ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde.'' demiş. Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. ''Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?'' diye gülümsemiş çocuk. ''Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten.'' ''İyi ama'' demiş adam, ''bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malum?'' ''Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez.'' diye atılmış çocuk. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara, sadece ıhlamur kokusu değil. Hem biraz derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu da hissedeceksiniz. Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra teşekkür etmek için döndüğünde fark etmiş çocuğun görmediğini. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken, ''Üç yıl önce'' demiş, ''üç yıl önce bir kaza geçirdim. Görmeyi o kadar çok özledim ki. Sizinkiler sağlam öyle değil mi?'' Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken ''Artık emin değilim'' demiş. ''Emin olduğum tek şey benden daha iyi gördüğündür.'' İşte tıpkı bu hikayede olduğu gibi. Çocuk bir görme engelli ve adam ilk defa gitti o küçük kasabada parkın hemen yanı başındaki fırını arıyor. Adres ona böyle tarif edilmiş. Bakın adam bulamamış ve çocuğa soruyor, en yakınında onu görüyor ama çocuk da oraların yabancısı. Fakat gözlemleme yeteneği ve algılamasıyla, akıl yürütmesiyle fırının nerede olabileceğini tahmin ediyor ve adama söylüyor. Bunu yaparken bir görme engelli olduğunu şöyle zihnimizin bir kenarına not edelim. Peki görmemek demek hiçbir şeyin farkında olmamak demek mi? Hayır. Ne yaptı çocuk? Dedi ki kuş sesleri geliyor, kuş cıvıltıları geliyor. Ihlamur çiçeklerinin kokusunu alıyorum. Hatta sonra ona manolyaların kokusunu da ekledi. Ne yaptı? Diğer duyularını kullandı. Bakın görme engellilerin işitme yeteneğinin çok geliştiği, işitme engellilerinde görme yeteneğinin çok gelişmiş olduğu söylenir ya, aslında çok gelişip gelişmediği değildir asıl mesele. Asıl mesele o an kullanılamayan duyuların diğer duyularla telafi edilmesi meselesidir. Çocuğun burada yaptığı budur. Çocuk ne yapıyor? Görme yeteneğini kullanamıyor, göremediği için. Bakın, koku alma yeteneğini kullandı, koku alma duyusunu kullandı, işitme duyusunu kullandı, kuş cıvıltılarının geldiğini duyuyorum dedi, ıhlamur çiçeklerinin ve manolyaların kokusunu duyuyorum dedi. Hatta daha sonra dedi ki biraz daha dikkat ederseniz bakın ekmek fırını yakınlarda galiba, yeni çıkmış ekmek kokusunu da duyuyorum dedi. Ama tüm bunların ötesinde ne yaptı? Tüm bu duyuları, algıları zihninde birleştirdi ve akıl yürüttü. İşte görebilmek demek aslında tam da bu hikayeden çıkardığımız dersle alakalı. Görebilmek için sadece bir çift göze ihtiyaç yok aslında. Bunun da ötesini ifade ediyor görebilmek dediğimiz bu kavram. Bakın somut isimler, hayat hikayeleri üzerinden gittiğimizde konu daha net anlaşılacak. Bir isimden bahsedeceğim. Birgit Dahl. Kendisi görme engelli biri. Daha doğrusu bir gözüyle hiç görmüyor ama diğer gözüyle kısmen de olsa görebilen bir isim. Kendi hayat hikayesini şöyle anlatıyor Birgit Dahl. Bir gözüm görüyordu ama nasıl? Bir kitabı okuyabilmek için yara izleriyle çevrilmiş gözüme kitabı iyice yaklaştırmam gerekiyordu. Hiç kimsenin bana acımasını istemezdim. Çocukluğumda bile sabah eğer arkadaşlarımla seksek oynayacaksak akşamdan yerde sürünerek çizgileri görmeye ve ezberlemeye çalışırdım. Uzun gayretler neticesinde hem Minnesota hem de Columbia üniversitelerinde eğitimini tamamlıyor ve bir köy okulunda öğretmenliğe başlıyor Birgit Dahl. Daha sonrasında da edebiyat profesörlüğüne kadar yükseliyor. Sayısız radyo konuşması yapmış, konferans vermiş bir isim. 52 yaşında ünlü Maya Kliniği'nde bir ameliyat geçiriyor. Tek gözüm artık eskisinden 40 defa daha iyi görüyordu diyor Birgit Dahl. yeni bir zevk ve heyecan dünyasına atıldım. Bulaşık yıkarken sabun köpüklerini güneşe tutuyor, içlerinde rengarenk ışıkları görünce çığlık atıyordum. Aman Allah'ım, sana şükürler olsun, gökte gümüş kanatlarını çırpan bir serçe gördüğümde yine aşkla sesleniyordum. Allah'ım, görebiliyorum, diyor. Evet, 52 yaşına kadar sadece bir gözüyle kısmen görebilmiş, diğer gözüyle hiç görememiş bir isim. Ama buna rağmen öğretmenlik yapmış, hatta edebiyat profesörlüğüne kadar yükselmiş, sayısız radyo programı ve konferansa eşlik etmiş bir isim Bergild Dahl ve ta ki 52 yaşında geçirdiği ameliyat neticesinde o kısmen görebilen tek gözü daha iyi görmeye başlıyor. Eskisinden daha iyi görmeye başlıyor. Bakın, burada artık hayatında daha iyi görebildiği için belki de bizim o sıradan deyip geçtiğimiz bir sabun köpüğü onu çığlıklar atabilecek, şükürler olsun Allah'ım diyebilecek kadar mutlu edebiliyor. Ya da gökte gümüş kanatlarını çırpan bir serçe gördüğümde yine aşkla sesleniyordum, diyor Bergild Dahl. Bir başka isim, yine çok önemli bir isim, görebilmek dediğimizde hakikaten bunun aslında yoksunluğunu yaşayan ama görebilmek için de elinden geldiğince çaba sarf eden bir başka isim Helen Keller. Helen Keller aslında çok önemli bir isim. Hem işitme hem de görme engelli bir isim. İşitme engelli ve görme engelli olarak doğmuş, hayata böyle açmış gözlerini. Hem göremiyor hem duyamıyor. Hani normalde işitme engelli bir bireyin öğrenme sürecinde görme duyusu ön plana çıkar. Görerek öğrenir o kişi. Görme engelli bir kişinin hayatında da işitme duyusu daha ön plana çıkar ve o kişi birçok şeyi duyarak öğrenmeye başlar. Ama şimdi hayal edebiliyor musunuz? Şöyle bir zihninde canlandırmaya çalışın. Bir kişi hem duyamıyor hem göremiyor. Ona neyi nasıl öğreteceksiniz? Tabii inşallah bir gün Helen Keller'ın hayat hikayesini bu program içerisinde başlı başına bir program konusu olarak ele alırız. Ve çocukluğundan başlayarak eğitim sürecinde hangi yöntemler kullanıldı? Helen Keller nerelere geldi, neler yaptı, nelere imza attı, neler başardı? Bundan bir hayat hikayesi, bir başarı hikayesi olarak inşallah başka bir zamanda daha ayrıntılı olarak bahsederiz. Ama Helen Keller görebilmenin farkına varabilmiş, daha doğrusu görmenin ne derece büyük bir potansiyel, ne derece büyük bir nimet olduğunun farkına varabilmiş bir isim. Kendisiyle yapılan söyleşilerde görmeyle ilgili öyle can alıcı şeyler söylemiş, öyle vurgularda bulunmuş ki, bakın diyor ki, görme veya işitmeden dolayı zorluk çekmeyen kişi nadiren bu yeteneklerini tam olarak kullanır. Bir şeyi kaybetmeden onun değerini anlayamadığımız, hasta olmadan sağlığın farkına varamadığımız bir gerçek. Sık sık düşünürüm de, diyor Helen Keller, keşke insanlar ilk yetişkin çağlarında geçici olarak birkaç gün için kör veya sağır olabilseler. Karanlık onlara görmenin değerini anlamayı, sessizlikse sesteki eğlenceyi fark etmeyi öğretirdi. Helen Keller aldığı eğitim neticesinde küçük yaşta bir hocası geliyor ve ona dokunarak öğretiyor pek çok şeyi. Bir adeta dokunma alfabesi geliştiriyorlar, özel bir alfabe. Hani şimdi belki bunları anlatırken nasıl oldu da öğrendi, bu noktaya geldi diye zihniniz orada takılıp kalmasın diye özellikle bir parantez açmak istedim. Genelde konuşma nasıl öğrenilir? Duyarak öğrenilir, değil mi? Bizler çocuklarımıza birebir hadi gel sana konuşmayı öğreteceğim, artık konuşma yaşın geldi demiyoruz. Onlar doğdukları andan itibaren duydukları için sesleri, konuşmaları zaman içerisinde belli bir aşama aşama, belli bir süreçle konuşmayı öğreniyorlar. İşitme engellilerde konuşmayı öğretmek için de işte bu dokunma yöntemiyle geliştirilen özel bir sistemle kendisine konuşma öğretiliyor. Yani duyamadığı halde konuşabilen ender insanlardan biri Helen Keller. Aynı zamanda görme engelli olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla konuşarak insanlara hitap edebiliyor. Pek çok konferans vermiş, pek çok makale yazmış bir isim Helen Keller. İşte bu bilgileri de onun yine konuşmalarından ve yazdıklarından çıkardığımız dipnotlar bunlar. Geçenlerde diyor, korulukta yaptığı uzun bir yürüyüşten henüz dönmüş bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Kendisine neler gördüğünü sordum. Dikkate değer hiçbir şey, dedi. Ormanda, ağaçlar arasında bir saat yürüyüp nasıl olur da dikkate değer hiçbir şey bulunamaz diye şaşırdım, diyor Helen Keller, bir işitme ve görme engelli olarak. Göremeyen ben bile yalnızca dokunmakla yüzlerce ilginç şey bulabilirdim. Bir yaprağın hassas simetrisini hissederdim. Ellerimi huş ağacının o düzgün kabuğunda veya çam ağacının dikenli ve sert yüzeyinde sevgiyle gezdirebilirdim. İlkbaharda ağaçların dallarına, kış uykusundan uyanan tabiat ilk işareti olan bir tomurcuk arayışıyla ümitle dokunabilirdim. Bir çiçeğin heyecan dolu kadife dokusunu hisseder, kıvrımlarını keşfedebilirdim, diyor. Bakın, ona tüm bunları söyleten ne olmuş? Korulukta uzun bir yürüyüşten dönen arkadaşına ormanda neler gördüğünü sorması üzerine arkadaşının ona verdiği cevap: dikkate değer hiçbir şey. Nasıl olur da diyor, sizler görebildiğiniz halde hiçbir şey dersiniz. Yani hiçbir şey görmediğinizi söylersiniz. Göremeyen bir birey olarak ben bile diyor, dokunarak pek çok şeyi görebilirdim. İşte bugün görebilmek dedik ya, aslında görmek değil, görebilmek kavramı. Görebilmek sadece gözle olmuyor, dokunarak oluyor. Tıpkı o girişteki hikayedeki çocuğun yaptığı gibi duyarak oluyor. Koklayarak, hissederek, tüm bunları anlamlandırarak, bütünleyerek ve akıl yürüterek de olabiliyor görebilmek dediğimiz şey. Yalnızca dokunmaktan bile ben böylesine zevk aldığıma göre görmek kim bilir ne kadar hoş olurdu, diyor Helen Keller. Ve hani onun az önce bahsettiğim teklifi de aslında düşünmek için kayda değer. Keşke diyor insanlar hayatlarının bir dönemlerinde geçici olarak birkaç gün kör, birkaç günde sağır olabilseler. Ya da diyor, ben bir üniversitenin başkanı olsaydım gözlerinizi nasıl kullanmalısınız başlıklı mecburi bir ders koyardım programa, diyor. Bakın, bizler de yaşıyoruz ama hakikaten bazen sadece yaşıyoruz. Güzel bir eser arası vereceğiz. Yaşıyoruz sadece, diyecek Aykut Kuşkaya.
Yaşıyoruz sadece, sorular sır içinde. En mutlu anda, en mutlu anda hüznünle söyle. Yaşıyoruz sadece, elden geldiğince. Yıllardan sonra, hala bilmece. Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var. Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta, zaman zaman yaşıyoruz sadece, kimselere yük olmadan. Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var. Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta, zaman zaman yaşıyoruz sadece, kimselere yük olmadan. Yaşıyoruz sadece, sorular sır içinde. En mutlu anda, en mutlu anda hüznünle söyle. Yaşıyoruz sadece elden geldiğince. Yıllardan sonra, hala bilmece. Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var. Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta, zaman zaman yaşıyoruz sadece kimselere yük olmadan. Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var. Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar. Kimi zaman en mutlu boşlukta, zaman zaman yaşıyoruz sadece kimselere yük olmadan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün görebilmekten bahsediyoruz. Az önce bir görme ve işitme engelli olarak görebilmenin ne derece insan hayatında önemli bir kavram olduğuna işaret eden Helen Keller'dan bahsediyorduk. Diyor ki, görmek o kadar farklı bir şey ki, eğer şöyle farz edin, eğer yalnızca 3 gün görebilecek zamanınız olsaydı gözlerinizi nasıl kullanırdınız diye soruyor Helen Keller. Hayatımızda böylesi bir farkındalık oluşturacak bir güzel soru. Bir arkadaşın kalbine ruhun penceresi olan gözlerinden bakmanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben yalnızca parmaklarımla yüzünün dış hatlarını görebiliyorum diyor bir görme engelli olarak. Ama bizler görebilen insanlar olarak acaba gördüklerimizin ne kadar farkındayız ve gerçekten görüyor muyuz? İşte bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Gören insanların gözleri çevrelerindeki tek düzeliğe o kadar kısa sürede alışır ki sadece şaşırtıcı ve bakmaya değer şeyleri görür. Fakat gerçekte en çok bakmaya değer olaylarda ise gözler tembellik eder. İşte o sıradanlık var ya, o alışma kavramı, alışkanlık haline dönüşmesi, görmenin bile ne büyük nimet olduğunu farkına varmamamıza sebep oluyor. Görebilmek, görebilmek derken bugün tekrar tekrar altını çizerken bu kavramın görebilmenin farkına varmaya davet ediyorum. Önce kendimi, sonra da siz değerli dinleyicilerimizi. Bakın işte bu daveti gördüğü bir olaydan etkilenerek yazan bir kişinin şöyle hatırasına göz gezdireceğiz, sizlerle paylaşacağız. Evden acele çıkmıştım, koşar adımlarla metro istasyonuna doğru ilerliyordum. Bir yandan öğrencilere vereceğim dersin planını yapıyor, bir yandan da çiseleyen yağmurda ıslanmamak için saçakların altından gitmeye çalışıyordum. Yürüyen merdivenlerle metro istasyonuna indim. İstasyonda benimle aynı yönde ilerleyen birisinin elindeki uzunca değnekten çıkan tak tak sesleri telaşımı ve kafamdaki düşünceleri birden unutturdu. Belli ki onun da acelesi vardı. Sırtındaki büyükçe çanta ve elindeki değneğiyle neredeyse benim kadar hızlı adımlarla ilerliyordu. Biraz dikkatlice bakınca bu kişinin bir bayan ve aynı zamanda bir görme engelli biri olduğunu anladım. Kendi kendime acaba onun telaşı neden diye sordum. Belki de dünyayı hiç görmemişti. Engelli haliyle tek başına ilerlese de tavırları ve yürüyüş şekli onun kendisine çok güvenen bir insan olduğu izlenimini bırakıyordu insan üzerinde. Acaba acele bir işi mi vardı? Bir an kendi telaşımı unuttum. Sanki her şey ağır çekimdeymiş gibi hareket etmeye başladı o dakikadan sonra. Onun değneğiyle sağını solunu kontrol ederek önüne çıkabilecek engelleri anlaması, kendisine yol açması, belki de yaşama azminin bir göstergesiydi. Merdivenlere yaklaştığımızı hissettim. Merdivenlerden inerken kendisine yardım etsem mi diye düşünürken, o çoktan merdivenleri inmeye başlamıştı bile. Sanki dünya dümdüzdü ve karşısında hiçbir engel yoktu. Değneğinin ucunda onu yönlendiren bir şey mi vardı ya da bu bayan bir şaka mı yapıyordu acaba bana? kafamdaki düşünceleri toparlamaya çalışırken trenin durağa geldiğini fark ettim. Merakım beni bu bayanın yanına çekti ve onunla aynı kompartmana bindim. Oturduğu koltuğa iyice yerleştikten sonra değneğini katlayıp hızlı bir şekilde çantasının ön bölmesine koydu. Çantasının başka bir bölmesini açtı. Acaba çantasından Walkman ya da yiyecek içecek bir şey mi çıkaracak diye düşünürken o çantasının gözünden bir kitap çıkardı. O an için kendimi çok ayrıcalıklı hissettim. Evet, göz dünyaya açılan bir pencereydi ve ben onların kıymetini çok fazla bilmiyordum. Bayanın çantasından çıkardığı kalınca kitabın gözüme ilişmesiyle bu düşüncelerden birin için sıyrıldım. Görme özürlü biri kitap okuyacaktı ha? Bu nasıl olacaktı? Derken sayfaları parmak uçlarıyla yokluya yokluya karıştırıp bir yerde durdu. Herhalde aradığı sayfayı bulmuştu. Hemen sağ elinin işaret parmağı ile orta ve yüzük parmaklarını kabartmalar üzerinde gezdirmeye başladı. Evet, görme engelli bayan kitap okuyordu. Fakat o görmüyordu ki. Birkaç saniye daldım. Kitap okumak yalnızca görenlere has bir şey değil miydi? Anladım. Artık o gözleriyle değil, kalbiyle, duygularıyla, ruhuyla ve parmaklarının ucuyla okuyordu. Kendimden utandım. Aylardır çantamda taşıdığım ve 3-5 sayfası dışında pek okumadığım kitabım geldi aklıma. Ve yıllarca hiç kitap okumayanları düşündüm sonra. Keşke onlar da insanı düşündüren, hatta utandıran şu manzaraya şahit olsalardı dedim. Dünyada milyonlarca insan var ama okumak. Neden ben? Aniden kesik kesik düşüncelerimden sıyrıldım. Bir sayfayı okuyup bitirmiş ve diğer sayfaya geçmişti bayan karşımda. Parmaklarını kabartmalar üzerinde ustaca gezdirmesinden bu işe yatkın olduğu anlaşılıyordu. Demek ki iyi bir okuyucuydu. Ama ne okuyabilirdi ki? Binlerce kitap, dergi ve gazetenin görme engelliler için günlük hatta haftalık olarak kabartma yazıyla basılması, hazırlanması mümkün müydü? Anonsun uyarısıyla ineceğim durağa geldiğimi anladım. Daha 4 dakika geçmişti ve bu kadarcık kısa bir sürede dahi kitap okumak çok önemliydi. Bana bu dersi veren görme engelli o kadın da kitabını çantasına koydu, durakta inmeye hazırlandı. Az sonra tren durdu. Önce onun inmesini bekledim. Değneğiyle onca insanın arasından tak tak tak sesleriyle ilerliyordu. Arkasından birkaç saniye baktım. Sanki değnekten çıkan o tak tak taklar benim beynimde oku oku oku ve şükret diye yankılanıyordu. Evet, bazen görebilmemize vesile olan göremeyen bir insan da olabiliyor, tıpkı bu hatıratta geçtiği gibi. Hazreti Mevlana diyor ki, üzülme, dert etme can, görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana, elinde olanlardan bahset. Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek, gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında çıkmış karşına. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Evet, bazen görmeyi göremeyen bir insandan da öğrenebiliyoruz. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olacağız Dünya Hali programında. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu, bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali.